Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini demokrasi açısından, anayasal devlet açısından ve hürriyetler bahsindeki gelişmeler açısından ele almaya çalışıyoruz. Genel olarak Türk tarihine kısa bir bakıştan sonra bilhassa 18. yüzyılın sonundan itibaren gerçekleşen Osmanlı'nın klasik kara imparatorluğu vasfının değişmeye başladığı, Avrupa'da ortaya çıkan yeni modern devletleri esas alan reform sürecinin hikayesini ele aldık. Bu reform süreci ister istemez siyasi yapıyı da, bu manada da siyasi yapı içerisinde demokrasinin başlangıcını teşkil eden anayasal devlet olma sürecini de hayata geçirmeye başlamıştı. Bunların hikayesini ele aldık. Tanzimat, ıslahat fermanları, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, milli mücadele ve nihayet tek parti dönemi. Bu tek parti dönemi içerisindeki iki demokrasi denemesi, ilkinde daha organik, daha kendiliğinden gerçekleşen terakkiperver cumhuriyet fırkasının kurulması süreci, ikincisinde bir tür kontrol altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olmasından rahatsızlık duyan Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı Fethi Okyar'a kurdurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetlemek, bürokrasiyi, siyaseti denetlemek için kurdurduğu serbest fırkanın kendisinden beklenenin ötesinde bir noktaya doğru gittiğini görünce üzerindeki baskılar neticesinde kapanmak zorunda kalmıştı. Ama bütün bu denemeler, tecrübeler başarısızlıkla sonuçlanmış gibi görünse dahi muhakkak surette Türk siyasi tarihinde, siyasi elitlerinde, siyasi fikriyatında, tecrübesinde bir yer açıyor, yer oluşturuyor. Bu yerlerin ne kadar kıymetli olduğunu daha sonra demokrasiye geçiş sürecinde yaşanan problemlerde bu tecrübelerden istifade edilmesi bize gösteriyor. Nihayetinde bu tecrübenin, bu tarihin çok işe yaradığını, bugün de Türk demokrasisinin karşılaştığı birçok problemi aşmasında yardımcı olduğunu, bu köklerin çok kıymetli olduğunu tekrar bu vesileyle ifade etmiş olalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tek parti yönetimi 2. Dünya Savaşı sırasında savaş şartları dolayısıyla daha sert bir zemine doğru ilerledi. Aslında İsmet İnönü tam böyle olsun isteyen bir siyasi figür değil. Aksine biraz rejimde yumuşamalara imkan veren, bazı katılıkları yumuşatmaya çalışan bir yerde duruyor. Ve geçmiş dönemdeki yaşanan anlaşmazlıkları aşmaya, buradaki kırılmış kadroları tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, devlete ve Türkiye'ye kazanmaya gayret ediyor. Hatta bu istikamette yurt dışına gitmiş isimleri bile kazanmaya gayret ediyor. İçeride bir takım uygulamaları yumuşatıyor. Bu yüzden de ileriki tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aşırılık taraftarlarınca eleştirilecek. Ama bütün bu yumuşama gayretlerine rağmen partinin katılıkları devam ediyor ve bir de 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği bütün dünyadaki yaygın artan devletçilik uygulaması var. Bu Mises diye bir fikir adamı vardır. Özellikle mesela hem Mises'te var hem Duverger'in bir çalışması var. Bunlar savaş şartlarının kamu harcamalarına ne kadar artırdığını ve kamu harcamalarındaki artışın da beraberinde o ülkelerde bürokrasinin artan önemine, gücüne, rolüne ifade ettiğini ve bunların da genel toplamda liberal ekonomi, liberal demokrasi bakımından aleyhte gelişmeler olarak kayda geçtiğini ifade edelim. Yine hatırlayalım. Bu dönem sadece 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı değil, 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki bu dönem dolayısıyla da liberal ekonomiden liberal demokrasiye kadar ciddi problemler yaşanan bir dönem. Türkiye'de de bu akımlardan, yani liberal demokrasiye, liberal ekonomiye karşı olan akımlardan etkilenen gruplar, hezipler var ve bunlar da tek parti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradaki ideolojileri aktarmaya, aşılamaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa'nın ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki yine bu isimlere benzer isimlerin pragmatik gayretleri ve bu tür kaba ideolojilerden uzak duran o pragmatik arayışları ikinci meşruiyetten itibaren parlamentonun varlığının, demokrasinin, hürriyetin, anayasal yönetimin önemini bir paradigma olarak kabul etmiş olmaları Türkiye'yi bu aşırı ideolojik grupların Türkiye'de yeni bir totaliter bir rejim kurmak veya kurulmuş totaliter rejimleri taklit etmek konularında çok aşırıya gitmesini engelliyor. Yoksa böyle gruplar var maalesef. Bunlar Türkiye'yi bu istikamette yönlendirmek istiyorlar. Şimdi İkinci Dünya Savaşı içerisinde Stalingrad'da özellikle Alman ordularının başarısız olması ve bundan sonra da başarılı olmayacağının anlaşılmasıyla, geri çekilmeye başlamasıyla beraber dünyadaki siyasi hava, siyasi iklim değişiyor. Dünyadaki bu siyasi hava, siyasi iklim daha önce anlattığım gibi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'yi etkilemişse bu değişen yeni hava da Türkiye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde özellikle İsmet İnönü buradaki çıkmaz noktaların, böyle devam edemeyecek noktaların değişmesi için bunu bir fırsat olarak kullanmak istiyor. Burada bir içeriden kaynaklanan çok ciddi yönetim problemleri, denetim problemleri ve oluşmuş bir gayri memnuniyet var. Siyasi bir kisveye, siyasi bir mecraya akamamış bir muhalefet var. Ama bu gayrimemnun kitlenin nihayetinde kendisine bir siyasi temsil bulacağını İsmet İnönü tecrübeleriyle biliyor. O yüzden de bunun meşru zeminde ve bir şiddet hareketine, bir ihtilale yol açmayacak bir zeminde gelişmesini arzu ediyor. İkinci olarak dünyadaki bu değişen iklimin içerisinde bir de değişen bir jeopolitik var. Yani bir yandan evet demokrasi cephesi kazanıyor deniyor. Ama bu jeopolitiğin içerisinde demokrasi cephesindeymiş gibi görünen Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki ağır kayıplardan sonra Almanlar geri çekildikçe Almanların işgal ettiği alanları kurtaran tırnak içerisinde ve aynı zamanda kendisi işgal eden bir devlete dönüştüğü, giderek büyüdüğü, devasa bir devlete ve kendi kurduğu Doğu Bloğu denecek ittifaka dönüştüğü, dönüşme istidadı sergilediği bir zemin var. Jeopolitik bir değişiklik var. Böylece Sovyetler Birliği Türkiye'nin bütün kuzeyini Kafkaslardan sonra Balkanlarda da komşusu olarak işgal etmiş durumda ve üstelik Türkiye ile saldırmazlık paktı anlaşmasını yenilemeyeceğini ifade eden, Boğazlar, Kars, Ardahan üzerinde kimi taleplerde bulunan, bu haliyle de geleneksel olarak Türk-Rus gerginliği karşısında zaten Batı ile ittifakı tercih etmiş olan Osmanlı Türkiye'sinden itibaren Türkiye kendisini bu güçlenen yeni jeopolitik hem de eski tarihi düşman karşısında bir güvenlik şemsiyesi altında hissetmek istiyor. Bu da Batı ile anlaşmazlık içerisine düşeceği anlaşılan Sovyetler Birliği karşısında teşekkür eden Batı ülkeleri oluyor. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Böylece bu ülkelerle kurulacak yeni ittifakın içerideki problemlerle beraber Türkiye'deki rejim değişikliği bakımından da bir imkan vermesi söz konusu oluyor. Tabi burada muhtelif iddialar var. İşte bu değişikliği, yani çok partili hayatın kuruluşunu, Türkiye'nin demokrasiye geçişini sadece dış faktörle, Batı'nın talepleriyle veya Batı'yla ittifak kurmak için Türkiye'nin hamleleriyle izah eden görüşler var. Ben doğrusu buna çok katılmıyorum. Çünkü başka örnekler biliyoruz. Portekiz gibi, İspanya gibi bu ülkeler demokrasiye geçmedikleri halde Batı'yla ilişkilerini o tek parti diktatörlükleri, hatta hani faşizan diyebileceğimiz diktatörler ölene kadar, Franco gibi işte, devam ettirebildiler. Yani yıllarca, 10 yıllarca devam ettirebilirler. 70'li yıllara kadar devam ettirebildiler. Bu bakımdan hani Türkiye'de tek partili bir rejim ve altında olmakla beraber Batı'yla ittifak içerisinde bulunabilirdi. Burada İsmet İnönü'nün yurt içindeki muhalefeti ve nihayetinde bir tek parti rejiminin sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilen tecrübeleri de ciddi rol oynamış durumda. Bunu belki zaman zaman anlatıyorum. Daha önceki programlarda anlattığımı bilmiyorum ama tekrarda fayda var. Rahmetli Erdal İnönü ile ben bir mülakat yapmıştım. İsmet İnönü'nün malum oğlu, fizik profesörü, sonra siyasete girdi 12 Eylül'den sonra. SHP'nin genel başkanı oldu. Başbakan yardımcılığı yaptı. Rahmetli Erdal İnönü ile mülakatımızda ben bu demokrasiye geçiş sürecinde İsmet Paşa'dan dinlediklerini, ilişkilerini sordum. Erdal İnönü rahmetli o zaman kendisinin yurt dışında olduğunu, okuduğunu ama yazıştıklarını, geldiğinde de yüz yüze görüştüklerini ifade etti. Orada İsmet İnönü özellikle şunu söylemiş. Bu tek parti dönemi devam etmez, etmeyecek ve eğer bunu biz bitirmezsek kötü bir şekilde bitecek. O yüzden bizim bunu iyi bir şekilde bitirip hem kendimiz açısından hem memleketimiz açısından bir probleme dönüşmeyecek bir formülle bitirmemiz lazım demiş. İsmet İnönü'nün bu sadece Erdal İnönü'ye anlattıklarından değil, başka hatıratlardan, kendi ifadelerinden de bu istikamette bir dikkatinin olduğunu biliyoruz. Bunun gerçekten, ben hani altını çizmek için bu bahsi açtım, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka birçok ülkede tek parti yönetimi, bazen askeri diktatörlükler veya totaliter rejimler kendi içinde değişmeye ve çok partili hayata, muhalefete, geçişe imkan vermedikleri için o ülkelerde çok ciddi iç problemler, bazen iç savaşlar, kargaşalar yaşanıyor. Bir de sadece bu değil, geçiş tamamlandıktan sonra da bu ciddi bir yara olarak, toplumsal siyasi yara olarak devam ediyor. İsmet İnönü'nün bu dikkati, bu ölçüsü, bu istikametteki gayreti ve üstelik bunu biraz önce ifade ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tek parti yönetimini devam ettirmek, hatta daha da koyu hale getirmek isteyen, yeni ona ideolojik kisveler büründürmek isteyen çevrelere rağmen bunu yapmış olması gerçekten hem İsmet İnönü bakımından, hem Cumhuriyet Halk Partisi bakımından, hem de Türkiye bakımından çok kıymetli. Şimdi bu kıymetin çerçevesi içerisinde bir başka kıymetli şey de gelişiyor. Geçen hafta Milli Kalkınma Partisi'nden bahsettik. Demokrat Parti artık sahneye doğru çıkacak. Yine hatırlayacaksınız, çiftçiyi topraklandırma kanunu etrafında gelişen muhalefetten bahsettik. Bu muhalefet bütçe görüşmelerine de yansıyor. Dörtlü takrirle parti içinde bir netice almak, partiyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorlar. İsmet İnönü buna izin vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar diyor bu isimler. Orada muhalefet yürütsünler diyor. Nihayet bu isimler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıkıp bir başka siyasi parti kuracaklar. Demokrat Parti. Şimdi bu dönem hani çok partili hayata geçişin işaretini 19 Mayıs'ta 1945'te İnönü yaptığı konuşmada vermişti. Biz hani partilerden bahsediyoruz dikkat ederseniz ama sadece partiler bakımından değil değerli dinleyiciler. Bu dönem itibariyle Türkiye'deki çoğulculuğun artmaya başladığını, o tek parti döneminin baskılarının ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Sadece partiler düzeyinde değil, yeni dergiler ortaya çıkıyor. Farklı fikirlerin, ekollerin görüşlerini ifade eden. Keza yeni dernekler ortaya çıkıyor. Bu dernekler hani sadece adı siyasi parti olanlar değil, farklı fikri gelenekler içerisinde bulunan ya da illa siyasi olması gerekmiyor, sivil toplumun muhtelif kısımlarını ihtiva eden dernekler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü tek parti döneminde gerçekten Türkiye bu tecrübeleri maalesef ortadan kaldırmış. Türkiye'nin ikinci meşrutiyet döneminden sonra dergiler, dernekler bakımından, milli mücadele döneminde de çok zengin bir tecrübesi var. Bu çok partili hayata geçişle beraber bunlara da yeniden izin veriliyor ve ciddi bir patlama gerçekleşiyor yayında, derneklerde. Bu Türkiye'deki çeşitliliği, çoğulculuğu ve aynı zamanda ikinci meşruiyetten itibaren ortaya çıkmış, 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış bu birikimin kendini yeniden ifade etmesine imkan veriyor. Bu da neticede çok kıymetli. Çünkü eğer bu tek parti yönetimi daha fazla uzasaydı, bu tecrübeyi yaşamış olan isimlerin birçoğu hayatta olmayacağı için bu derneklerin, bu ikinci meşruiyet dönemindeki çeşitliliğin, çoğulculuğun yeni dönemde de karşımıza çıkmasının zor olacağını, bu bakımdan zorlanacağımızı ifade etmek lazım. O bakımdan, zamanlama bakımından da İkinci Dünya Savaşı'nın sonu bu tecrübelere sahip isimlerin tamamen dünyadan çekilmeden kendini yeniden ifade edeceği, yeni nesillere aktarabileceği bir imkan veriyor. Tabii ama burada aynı zamanda bir geçtiğimiz programda konuştuk. Başka problemler de var. Yani nedir bu problemler? Hani bu çoğulculuk siyasi ve fikri yelpazede bir genişleme var. Tek parti döneminin o dar kalıpları artık aşılıyor. Ama diğer taraftan da bilhassa bu Sovyetlerin meydana getirdiği jeopolitik tehlike dolayısıyla burada yelpazenin solu ve bir de yelpazenin sağındakiler biraz baskılanıyorlar. Bunun da örneklerini vermiştim. Yani ırkçılık, Turancılık davası diye bir dava var 3 Mayıs 1944'te. Sonra da Tan gazetesi, Adımlar dergisi, bunların matbaalarının basılıp yakıldığı maalesef kötü olaylar var. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan bu çok partili hayata geçişi temin etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da bunu yaparken siyasi yelpazeyi kendi kontrolünde tutmak istiyor. Bir başka kontrol altında tutmak istediği şey de muhalefet partileri olacak ama Demokrat Parti bu muhalefeti, bu kontrolü kabul etmeden sahici bir muhalefete dönüştüğü için zaten halkta büyük bir karşılık bulacak. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki programda devam etmek üzere Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.